Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir haftaya bakış programıyla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri biraz değerlendirelim istiyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. O çerçevede kadınların ön plana çıktığı, eleştirildiği ya da takdir edildiği bir dönem yaşadık, bir hafta yaşadık. Özellikle İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nun bir mesajı vardı, tweet atmıştı 8 Mart dolayısıyla. Orada hem eş genel başkan olan Pervin Buldan'ın hem de İyi Parti genel başkanı olan Meral Akşener'in birlikte ismini anarak Kadınlar Günü'nü kutladı. Aynı zamanda da kadın belediye başkanlarının da Kadınlar Günü'nü kutladı. Bu büyük bir tartışmaya yol açtı. İyi Parti içerisinde bir tepkiye yol açtı. İşte bize niye aynı karede tutuyorsun HDP ile bizim genel başkanımızı diye. Buradan başlayalım istersen değerlendirmeye. Arkasından çünkü kadınların hareket ettiği pek çok şey alan var. Bahçeli ile Meral Akşener'in tartışması da bu çerçevede devam etti.
Evet. Dünyanın sonunu kadınlar getirecek. Ya.
8 Mart olduğu için kadınlar üzerinden bir tartışma yürümüş oldu.
Yok yani sadece bu mesele değil. Boğaziçi eylemlerinde de benim gördüğüm kadarıyla daha çok kadınlar, kızlar, aktifler. Zaten uzun süredir siyasete sadece Türkiye'de değil dünyada da enerjiyi veriyor olan kadınlar gibi görünüyor yani. Yani asıl renkli bürokratik olanın dışında sahiden evet, yeni ve bir şey ifade ediyor gibi görünen bütün atraksiyonlar kadınlardan geliyor. Ve kadınlara inanıyoruz, güveniyoruz yani.
Şimdi o zaman değerlendirmeye başlamadan önce 8 Mart'ta kadınların geleneksel İstanbul'da yaptıkları yürüyüşte attıkları slogan var. Onu da söyleyeyim. Onu da tamamlamış olsun. Orada zıpla zıpla zıplamayan Tayyip olsun diye bu spor karşılaşmalarında tribünlerden duyduğumuz sıkça bu tezahüratı bu şekilde söylediler. Ayrıca Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor diye slogan attılar. Sonradan bunların bazıları gözaltına alındı. O ayrı bir şey, ikinci kısmı ama kadınların doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp onun üzerinden slogan atmaları ve Kadınlar Günü'nü onun üzerinden kutlamaları da senin bu dediğin şeye herhalde bir ek katmış
sadece oluyor. Sadece o kanatta değil yani, bir tek kanatta da yani AKP'nin kanadında da sonuçta asıl ettiği laf ses getiriyor olanlar uzun süredir kadınlar yani. Ben şeyi bilmiyorum hani sahiden Erdoğan'ın kadınlar geliyor diye kaçması gerekiyor mu bilmiyorum. Çünkü hani benim en son yaptığım analizler 6-7 yıl önceki analizlerde kadınların Erdoğan'ın desteğinin arkasında kadınların oranı erkeklerden yüksekti. Şimdi tablo nasıl olur evet, bilmiyorum. Ama yani sonuçta hani kadınlar derken bütün kesimlerin kadınları karıncalandı, hareketlendi yani bu anlamda anlamlı bir dönemde yaşıyoruz. Öyle görünüyor. Kadın daha tarihte hiç olmadığı kadar aktif ve işte oyunun içinde gibi görünüyor. Bu tabii ne tür sonuçlara yol açacak onu
tarih yazacak. Bu biraz da pandemiden kaynaklanmış olabilir mi? Uzun süre evde kapalı kaldılar. Hem onun getirdiği sıkıntı hem de dışarıya çıkma ihtiyacının dayatmış olduğu bir durum da olabilir. Sadece siyasi bir şey de olmayabilir.
Yani. Yok benim genel tezime uyuyor yani sonuçta kadınlar teknik olarak sahiden zayıf idiler, güçlendiler. Yani bütün dünyada mesela eğitimde işte Batı ülkelerinde zaten uzunca bir süredir kadınların eğitim şeyi artmıştı. Yani eğitimde erkeklerin önüne geçmeye başlamışlardı. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla tablo bu minvalde seyrediyor. Uzun süren bir eğilimin sonucu olarak yani bir mevzi elde etti kadınlar. Bu da yani hani böyle içinde yaşadığımız dönem çok berbat bir dönem. İşte zayıflar eziliyor, güçlüler kazanıyor filan falan diyenlere kapak olsun hani böyle gençlerin ağzıyla konuşayım. Sonuçta
ama dönüp baktığımızda 90'lı yıllardan bu tarafa hatta 80'li yılların ikinci yarısından bu tarafa başörtüsü mücadelesinde kadın çok aktif olarak sokağa çıktı ve aslında AK Parti iktidarı boyunca da o dönemki Refah Partisi'nin iktidarı döneminde de kadın unsuru çok etkiliydi. Kamusal alanda ve siyasi alanda kadın görünür hale geldi o süreçte.
Demeye çalıştığım uzun vadede, orta vadede bakacak olursak hikayeye bundan 60 yıl önce dünyada kadın hekim neredeyse yoktu. Kadınlar hemşire oluyordu, erkekler hekim oluyordu. Yani ve işte erkek hekimler kadın hemşirelerle evleniyorlar. Sonuçta şimdi yani aradan göz açıp kapayana kadar denebilecek kadar kısa bir süre geçti insanlık tarihi açısından bakıldığında ve kadınlar olağanüstü bir pozisyon elde ettiler. Geleneksel olarak insanlık tarihi itibariyle bakacak olursak zayıf olan kadındı. Bu kadar kısa süre içinde kadınlar bu kadar mevzi kazandılar. Şimdi durmadan hani bütün zayıf kesimler eziliyor. Zayıflar eziliyor, güç kazanıyor, işte dünya çok eşitsiz oluyor filan böyle bir kötümserlik yayılıp duruyor. Yani bu en tipik göstergesi olarak 30 yıl önceki kadın pozisyonu ile dünyada bugünkü kadın pozisyonu arasında çok anlamlı bir fark var. Çok görünür bir fark var. Yani hepimizin birinci elden gözlediği bir fark var. Bu muhtelif dinamiklerin ürünü olarak gerçekleşti. Ama yani işte sonuçta muhtelif dinamikler bir araya geldiler ve böyle bir sonuç doğurdular. Şimdi bu sonuçlara bakalım yani. Buna işaret etmiş olayım burada.
Evet.
Ve buradan yola çıkarak görünüyor ki kadınlar daha kararlı biçimde ısırıyorlar. Erkekler işte hala işte bahçeli ağzıyla şairane laflar ederek ve işte korku salarak, ancak korku salarak, korkutarak iş yapmaya çalışıyorlar. Ama yani kadınlar daha yaratıcı, daha işte dişe dokunur işleri yapıyorlar. Yani görünen tablo bu. Bu hani uzun, hikayenin uzun vadeli bakıldığı zaman görünen tarafı. Şimdi bunun muhtelif tezahürleriyle karşılaşıyoruz. Buna işaret etmiş olayım yani. Çünkü içinde ukde, bu içinde yaşadığımız döneme yönelik olarak böyle durmadan kötümser tespitlerde bulunmak vesaire falan benim içinde ukde yani. Çok aslında parlak bir dönemde yaşıyoruz. Bir türbülans hali var, bunu kabul ediyorum. Bu türbülans hepimizin zihnini bulandırıyor, bunu da kabul ediyorum. Ama böyle çok kestirmeden olumsuzluklar üretmeye itirazım var yani. Kadınlar yünü vesilesiyle ortaya çıkan tabloda yani işte sonuçta şu göründü. Ben uzaktan baktım hikayeyi, eğer yanılmışsam düzelt. Yani herhangi bir vesileyle herhangi bir yerde herhangi bir gösteri yapılmasına izin vermeyen, Uygurlar için bile gösteri yapılmasına izin vermeyen, işte hiçbir konuda Boğaziçi konusundaki gösterileri zorla dağıtan, bastıran falan polis kadınların gösterilerine öyle veya böyle müsamaha etmek zorunda kaldı anladığım kadarıyla.
Evet.
Değil mi yani?
Mesela Uygur mücadelesinde de kadınlar ön planda Türkiye'de. Onlar pek çok protestoda bulunuyorlar ve daha etkili mesajlar verebiliyorlar.
Kürt meselesinde de zaten aktif oyuncular, aslında aktif oyuncular kadınlar. Yani daha ismi olmayan kadınlar yani. Şimdi ben Maviyoloji diye bir dergi vardı. Orada eğitimle ilgili bir şey istemişlerdi, yazı istemişlerdi. Ben de benden şey diye bekliyorlardı yani, böyle eğitim teknoloğuyum ya. Okullara ne lüzum var, teknoloji bunu, bu işi yapar filan diyeceğim diye bekliyorlar. Ben de bir yazı yazdım. Orada okullarda başından geçen 10 tane olayı anlatıp okul olmadan olmaza bağlamıştım. Onlardan bir tanesi şuydu yani. İlkokulun ilk 2 yılını şeyde okudum, Eskişehir'de okudum. Çok minyon, küçücük bir çocuktum ve işte öğretmenin maskotuydum. Dolayısıyla hani daha en başından itibaren imtiyazlı bir pozisyonum vardı. Bu da en doğal hakkım gibi geliyormuş demek ki çocukken bana. Sonra 3. sınıfta İzmir'de Çiğli'de okudum. Orada da öğretmenle aram çok iyiydi. Yani sınıfın yine seçilmiş çocuğu iyiydim diyeyim. Bu hep böyle gidecek diye tahmin ediyordum. 4. sınıfta İzmir Güzelyalı'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okuyorum. Ve orada tabii yani yerleşmiş bir kast düzeni var. Yıllardır orada okuyanlar var. Öğretmenin de bir gözdesi var yani. O gözde de işte böyle tombul bir çocuk, sevimli bir çocuk ama yani hani varlıklı bir ailenin de çocuğu. Ben işte kıçıkırık bir işçi çocuğuyum falan ve bunu hazmedemedim. Yani o statümün deforme olmasını hazmedemedim. Çok ağrıma gitti yani o 4. sınıfın ilk dönemi. 2. dönem transferle bir kız geldi ve o kız da anladığım kadarıyla benim yaşadığım travmaya benzer bir travma yaşadı ve biz onunla işbirliği yaparak o tombul arkadaşımızı alt etmiştik. Ben de bunu anlatıp o yazıda demiştim ki kadınlarla işbirliği yapan daima kazanır. Şimdi görünüyor olan tablo kadınlarla işbirliği yapan daima kazanır. Yani tabii şimdi o çocuk aklında bunları öyle düşünerek falan yapmıştı. Evet, yani. Yani buradan geriye doğru bakarak çıkardığım dersler vesaire diye yazmış idim. Sonuçta kadınlarla işbirliği yapan daima kazanır ve işte kadınlarla işbirliği yaparak kazandı AKP. AKP'yi...
Evet. İlk yıllarda çok oy aldı. Kadınların desteği çok aktifti.
Ayrıca reel siyasi mücadeleyi de işin başında kadınlar yaptı. İşte başörtüsü vesaire üzerinden. Ve fakat işte ağırlıklı olarak çok erkek olan muhalefetin bir kanadı var ve o kanat bu gerçeği idrak edememiş görünüyor. Yani kadınları arka plana iterek, kendileri ön planda ve çeteleşip işte Levent Gültekin döverek falan siyaset yapmaya çalışan bir siyaset var. Bu işin şeyi yok, istikbali yok yani. Buradan ipucu vermiş olayım, kadınların öne sürsünler eğer Türkiye'de. Yani Yavuz Ağır Alioğlu falan arka plana geçsin, öne bir tane kadın çıkartsın. Eğer fikriyatının bir istikbali olmasını murad ediyor ise, buradan ipucu vermiş olayım yani. Bu iş Yavuzların işi değil.
Kadınlar şimdi futbolun niye bu kadar sevimsiz hale geldiğini anlamış oldum. Orada hiç kadın yok. Hem izlenmesi, çekilmesi hale geldi. Hem ekonomik olarak kulüpler batmış durumda. Zevksiz bir hal aldı. Kadın unsurunun en az olduğu yer futbol.
Futbolu da bir süredir kadınlar taşıyor aslında. Ve işte Lig TV'de de göz ucuyla gördüm. Kadınlar günündeki maçların yorumunu kadınlara yaptırdılar. Kadınlar da futbol oynamaya başladılar falan filan. Yani sonuçta futbol kendisini kurtarır. Sen endişelenme. İyi fark ile MHP onlar hakkında kapıyor yani.
Şimdi bu tweet vesilesiyle İyi Parti'de yaşanan bu tartışma deniliyor ki zaten iktidarın istediği bir şeydi. HDP ile iş tutmasını engellemeye çalışıyordu. Dolayısıyla bunun üzerinden bir fırsat yakaladılar. Şimdi İyi Parti seçmenini yönetimine karşı, Akşener'e karşı kışkırtıyorlar. Bir başka tezde hayır öyle değil, tam tersi iyi polis, kötü polis gibi bir şeyle alıştırıyorlar aslında HDP ile iş tutmayı İyi Parti'nin tabanına diye var. Meral Akşener çünkü eleştirilere biz parti hürriyetçi bir partidir, herkes fikrini söyler, saygı duyarım şeklinde yaklaşmış idi.
Şimdi burada Meral Akşener hakkında bir parantez açmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Uzunca bir paragraf açmak gerekiyor. Yani salı günkü grup toplantısını okumuş idim. Toplantısına ettiği lafları okumuş idim. Sonra bir dostumun uyarısıyla yok okumakla olmaz dinlemen gerekiyor dedi diye videosunu izledim. Hissiyatım Meral Akşener'in kendisine güveni çok yerine gelmiş durumda. Çok güveni gelmiş durumda ve vurduğu yerden ses getiriyor. Yani karşısındakiler sahiden kendilerini çok aciz hissediyorlar. Aciz hissettikleri her şeylerinden görünüyor. Yani tablo çok net görünüyor. Ben şimdi bu tablonun esasen böyle olduğunu, iktidar kanadının görüntüyü kurtarıyor olduğunu, çünkü muhalefetin doğru dürüst oyun oynamadığını iddia edip duruyor idim. Ama muhalefet böyle oynamaya başlayınca ve burada da liderliği Akşener aldı. Yani söylenmesi gerekeni hani aman ha bak bunlar zaten kendi kendilerine gidiyorlar elleşmeyin diyen taraf yine Kılıçdaroğlu ve CHP'si kaldı. Topu ayağına aldığı zaman gol atma hevesi gösteriyor olan Akşener oldu. Bariz bir biçimde şu son bir hafta içinde göründü ki iktidarın elinde gerçekten herhangi bir enstrüman yok. Zor kullanmak dışında hiçbir enstrüman yok. Ve benim açımdan evet korkutucu bir şekilde ya her şeyi göze aldıklarını, iktidarın her şeyi, iktidar kanadının her şeyi göze aldığına dair de işaretler var. Ama işte şeyi yapamadılar. Oraya işaret edeyim. Yani gece bir miting yapılmasını, kadınların miting yapmasına mani olmaya cesaret edemediler yani. Yani ben çıksam o saatte muhtemelen kendimi nezarette bulacakken kadınlara şimdi bunu yapmayı göze...
Hemen bir ister komplo teorisi de isterse bir gazeteci meraklı sorusu, aykırı sorusu da diyebilirsin. Mesela aynı gün kadınlar sokağa çıktılar, gösteri yapıyorlardı. Levent Gültekin de aynı günde ayak yedi. Gündemi değiştirmek için özellikle o gün seçilmiş olabilir mi burada?
Olabilir de yani Levent Gültekin'i böyle bilmem kaç kişi bir araya gelip sokak ortasında ancak bilmem kaç kişi bir araya gelip dövecek olanlarda bu kadar bile bir akıl vehmetmek bana kendime yakıştıramıyorum. Yani bu iğrenç bir şey. Yani neresine baksan, neresini tutsan iğrenç bir şey.
Yani kabul edilebilir bir şey değil tabii canım, doğru.
Hayır yok yok, madem adamsınız doğru. Ve işte buna da karşısınız, gidin teker teker dövüşün ya. Yani bu nasıl bir ruh durumudur? Bu nasıl bir... Bilmiyorum yani. Bunu yapıyor olan insanların... Evet. Bunu yapmayı içine sindiriyor olan insanlarla kendi empati kurma şansım yok. Yani bir, evet. Gerçekten onların ne hissediyor olduklarını, buradan ne tür bir tatmin yaratıyor olduklarını çıkaramıyorum. Şimdi ben mesela iktidar kanadının genel olarak iktidar adına söz alan vesaire falanlarla empati kurmaya çalışıyorum ve iyi kötü işte bazen bunu becerebiliyorum falan, ama bu işleri yapanlarla sahiden kuramıyorum yani. Evet. Şimdi Akşener'in bu tür darbelerin tamamından güçlenerek çıkacağına kalıbımı basarım. Hikayeyi böyle sürdürdüğü sürece, yani geri adım atmadığı sürece. Yani işte niye HDP ile yan yana geliyorsunuz, niye HDP ile yan yana gelmiyorsunuz vesaire filan falan şeylerine mazeretler, açıklamalar üretmeye çalıştığı zaman kaybeder. Öyle yapmıyor. Karşı kontratak yapıyor. Kontratak yaptığı zaman her seferinde arkada boş alan buluyor yani. Bulunur çünkü defansı çökmüş durumda şeyin, iktidarın. Parti içinde böyle hikayeler olacaktır. Olur. Yani bunları böyle bastırmaya, sindirmeye, söndürmeye çalışmak da zaten siyaseten yanlış diye düşünüyorum. Ama bunların üzerine iyi sörf yapıyor Akşener. Buradan da bir şey çıkmaz. Şimdi bunu İmamoğlu...
Şimdi Burhan Kavuncu'nun zaten itiraz etmesi, Burhan diyorum, il başkanı Kavuncu'nun itiraz etmesi İYİ Parti'nin biraz bana şey gibi geldi. Çünkü zaten seçimde Canan Kaftancıoğlu ile birlikte ittifak yaptınız, HDP'yi de yanınıza alarak seçim kazandınız. Bunu uygulayan iki genel il başkanından birisi durumundasınız. Şimdi çıkıyorsunuz, HDP ile yan yana gösterilmeye itiraz ediyorsunuz. Sanki bu tabandaki gelen eleştiriyi göğüslemek, hafifletmek, dindirmek için özellikle bir taktik olarak geldi bana.
Yani tabanda öyle bir şey var mı? Ondan emin değilim. Tabii. Yani taban kim? Bu hızla genişliyor olan, net olarak görülen tablo şu yani. Hızla genişliyor olan tek taban, İYİ Parti'ye oy verin diyen insanların sayısı artıyor. Ve o İYİ Parti'ye oy verin diyen insanlar, Pervin Buldan'la Meral Akşener'in isminin aynı tweet'te geçmesinden rahatsızlık duyan insanlar mıdır? Bu çok şüphe götürür. Olay şöyle çalışıyor. Ya şimdi bak, Türkiye'de öyle birileri var ki Pervin Buldan'la Meral Akşener'in isminin yan yana aynı tweet'te geçmesi yüzünden İYİ Parti'den soğurlar. Şimdi böyle bir varsayım üzerinden herkes gardını alıyor yani. Ya öyle insanlar yok kardeş. Yani varsa da onlar İYİ Parti değiller de. Yani zaten İYİ Parti'ye oy vermeyecekler. Yani İYİ Parti'ye oy vermiş olanlar için mevzu sizin okuduğunuz gibi değil. Yani bunu siz onların öyle... Yani ben Yavuz Ağaroğlu'nun ya da Kavuncu'nun aslında bundan rahatsızlık duyduklarını falan da öyle hem etmedim. Evet. Çünkü onların başka dertleri var. Birisi milletvekili, birisi il başkanlığını vesaire. Siyasi kariyerlerinden başka bir dertleri olduğunu zannetmiyorum. Şimdi ama hesap şöyle oluyor. Ya bak, bu tweet bizim tabanımızda şöyle bir çatlamaya yol açar ha. Veya işte iktidar bunu böyle kullanır ha diye korkularak böyle refleksler gösteriliyor. Bence yanlış refleksler. Meral Akşener'i paragraf açmak istediğin sebebi o. Şimdi Meral Akşener bu psikolojiden atladı. Yani korku eşiğini aştı yani. Korku eşiğini aştığı zaman da karşı tarafın korkusu çok ayan ortaya çıktı. Ve siyaset böyle bir şeydir. Dolayısıyla yani evet, Meral Akşener'in fikriyatına, zikriyatına iltifat edebilecek halim yok. Benim tarafım o taraf değil ama iyi oynayanın hakkını teslim edeyim. Meral Akşener çok iyi oynuyor oyunu. Mansur Yavaş ve Meral Akşener iyi oynuyorlar oyunu. Nereye doğru gider bu iş? Bu iş muhalefet kanadının ana gövdesinin diyelim büyük kısmının hiç hayal etmeyeceği, hiç istemeyeceği, bugünden istemeyeceği bir yere doğru da gidebilir. Yani muhalefetin asıl taşıyıcı kolonu İYİ Parti ve işte şehirli milliyetçilik halini alabilir. Ve bu böyle hani göz açıp kapayana kadar olur yani. 6 ay içinde olur mesela yani.
Zaten olursa çok hızlı olacak gibi gözüküyor.
Yani İYİ Parti sonuçta CHP'nin önüne geçebilir. Kamuoyu araştırmalarında filan. Yani bugün bir seçim olsa ve bu performanslarla seçim hikayesi yürütülürse eğer, yani herkesin kendisinin girdiği bir seçim olsa ve Kılıçdaroğlu bu performansı, İmamoğlu bu performansı, Meral Akşener bu performansı gösterirse, ben iddia ediyorum zaten İYİ Parti CHP'den fazla oy alır.
Bunu geçebilir diyoruz. Peki buradan bir şeye geçelim. CHP de boş durmadı. Cihangir İslam.
İmamoğlu meselesine de bir burada değinelim. Şimdi İmamoğlu'nun yaptığı bir burada yaptığı şey bir şov, bir gösteriş yani. Sonrasında işte o ağaç dikme hikayesi falan da bir gösteriş. Ama o da şunu görmüş olmalı burada. Görmüş olmasını ümit ediyorum kendisi adına yani. Bir de Türkiye'nin hakikaten bir siyasetçi kazanması adına. Ya bak, geri adım attığınızda kaybediyorsunuz ama geri adım atmadığınızda böyle Bütün o ama bu millet buna şöyle reaksiyon gösterirler filan falan hikaye oluyor, geçip gidiyor yani. Bu millet sizin zannettiğiniz gibi bir millet değil yani. Bunu görün artık. Oyunu buna göre oynayın. Yani bu millet sonuçta samimiyetle ve işte nispi olarak barışçı bir şeyler, inisiyatifler alındığı zaman o inisiyatifi alanın, riski alanın arkasında durur. Risk almadan siyaset yapılmaz. Riski alın. Aldığınız riskin arkasında durun. Yani iki ileri bir geri gitmeyin yani. Bu millet...
Burada geri adım atmadı.
Evet. Benim gördüğüm ilk defa bu sefer yani ya biz ne yaptık demişse de içinden böyle geçmişse de bize bunu hissettirmedi yani.
Hissettirmedi evet, tam tersi.
Dolayısıyla yani sadece bu millet değil ya bütün toplumlar böyledir yani. Bütün toplumlar netice itibariyle hele sıkışmış toplumlar riski alan ve aldığı riskin arkasında duran insanların peşinden gider. Yani çünkü yani yapacak bir şey yok, başka bir şey yok yani. Yani böyle risk almadan siyaset yapılmaz. Görünüyor işte evet sonuçta risk alındığı zaman kazanılıyor.
Aslında İmamoğlu iki risk almış oldu. Bir toplumdan gelebilecek olan bir eleştiriye karşı bir de CHP içerisinde aslında bir süredir HDP ile yakın duruyorsunuz diyen işte Muharrem İnce'den de kaynaklanmış olan ve eskilerin itiraz ettiği bir çizgi var. Onlara rağmen de geri adım atmadı. Kendi parti tabanından gelebilecek ya da partililerinden gelebilecek taban demeyelim ama itiraza karşı da tavır almış oldu.
Benim gördüğüm kadarıyla İmamoğlu en baştan itibaren CHP'nin içindeki o kanadı zaten hesaba katmadan iş yapıyor. Yani orada bir risk görmüyor. Yani daha doğrusu orada gördüğü riski göğüslemeyi baştan kabullenmiş. Onlara göre oynamıyor. Yani siz bana göre oynayacaksınız diyor onlara başından itibaren.
Evet.
Mesele kamuoyunu okurken yanlış okuyor. Yani zaten CHP'nin kendi iç çelişkileri vesaireyi parti olarak CHP'yi de çok ciddiye alıyormuş gibi görünmüyor yani. Uzaktan bakıldığında tablo böyle görünüyor. Yani oradaki tutumu çok anlaşılmaz görünmüyor bana. Ama bak işte şöyle Kürt meselesinde şöyle bir ince ayar yapayım, başörtüsü meselesinde şöyle bir ince ayar yapayım, Kandil'de şunu şöyle yapayım falan böyle küçük hesaplar yapmadan yani kardeşim işte bak biz buyuz. Bir kadınlar günü diye bir şey var. Tüm memlekette de iki tane kadın başkan, şu kadar da kadın belediye başkanı var. Bunları sokayım ve işte böylece bir şekilde beni seçmiş olan Kürt, bana oy vermiş olan Kürtlere bir selam çakmış olurum filan hikayesi. Ve işte hani muhalefet kanadını bir şemsiye altında böylece hince toplamış olurum. Hinli'nin arkasında durmuş olması ona bir şey kaybettirmedi yani. Bunu görmüşse yani o yaptığı Hinlik'ti ama arkasında durması... Eğer kendisine bir şey öğretmişse bu onun için ve Türkiye için bir kazançtır diye düşünüyorum ve ümit ediyorum. Yani bunu öğrenmiş olsun artık buradan. Yani ince ayarlara ihtiyacımız yok. Bir aldığı riskin arkasına duracak insanlara ihtiyacımız var. Bunu da bir ümit olarak bu haftanın hanesine yazalım.
Bu hafta ümit dolusun evet bu hafta. Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasını zaten CHP'den seçilmişti ama Fazilet Partisi adına seçilmiş idi. Fazilet'ten istifa etti. Şimdi buraya geldi. Yani gelmiş olabilir. Onda bir şey yok. Ama tam da böyle Muharrem İnce'nin ayrıldığı, eleştirdiği, siz altı oktan sapıyorsunuz, işte Kemalizmi bir kenara bırakıyorsunuz dediği bir dönemde daha İslamcı bilinen laiklik ilkesinin dışında değerlendirilebilecek CHP'nin laiklik çizgisini flulaştıracak bir ismin gelmiş olması CHP'yi nasıl etkiler? Bu önümüzdeki süreçte.
Şimdi CHP diye bir vaka var ve bu vakayı tarif etmemiz gerekiyor yani. Önce şeyle Cihangir İslam çok yakından takip ettiğim birisi değil. Kendisinden ümitliydim ama ben de ciddi bir hayal kırıklığına yol açtı birkaç konuşmasıyla. Oradan sonra da takibi kestim. Cihangir İslam laiklik açısından ne tür bir tehdit ihtiva ediyordur? Hangi özellikle nedeniyle tesis ihtiva ediyordur falan bunları bilemem. CHP'ye yakışan biri midir? Kafamızdaki CHP nosyonuna yakışan biri midir? Yakışmıyor. Yani bu defo manasında söylemiyorum. Yani ikisi aynı kapta pişecek şeyler gibi görünmüyor. Aynı kapta piştikleri zaman hoş bir şey çıkacakmış gibi görünmüyor yani. Ama yani işte CHP'nin yönetimi de uzun süredir bu Kılıçdaroğlu'yla başlayan bir şey de değil yani. Baykal'da çarşaflı kadınlara rozet takarak kendince strateji izlemeye çalışıyor idi. Meselenin laiklik falan olduğunu da zannetmiyorum. Yani CHP bir kesim CHP'nin elinden kayıyor, evet. Kaçıyor yani ve onlar her seferinde patinaj yapıyorlar uzun süredir. Yani şimdi Tuncay Özkan diye birisini duyuyor musun?
Yani kademe kademe. Ben ara sıra duyuyorum ama toplum duymuyor.
Kademe kademe geriliyorlar yani. Evet. Belli bir anlayışı temsil ettiğini iddia eden insanlar kademe kademe geriye doğru gidiyorlar. İşte daha İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş gibi filan isimler ön plana çıkıyor ve bir değişim denebilir mi bilmiyorum. Yani CHP'de bir değişim var. Şimdi mesele bu tür meseleler hep ilkeler, prensipler vesaireler üzerinden filan okuyoruz. Ben şimdi şeyi merak ediyorum yani Cihangir İslam'ın CHP'ye gelmesiyle CHP'nin laiklik anlayışının hasar gördüğünü düşünenlerin laiklik anlayışı ne? Ben şimdi bunu merak ediyorum. Yani o laiklik değildi. O despotluktu. Ve evet aslında hala kavga aynı kavga. Kavga kardeşim bu memlekete vaziyet edecek olan biziz. Biz kimiz? Biziz yani. Yani şu prensiplerimiz, şu ülkelerimiz çerçevesinde davranıyor falan olmak değil mesele. Şahıs olarak bizleriz. Şimdi bizleri geriye doğru itiyor olan her şeye işte ya Atatürk'ün arkasında ya laikliğin arkasında ya bir şeyin arkasında, paravanın arkasında korkakça yani kendimizi ön plana çıkarmadan bir şeyi ön plana çıkarak mücadele ediyor idiler. Bunun muadilini işte öteki tarafta başkaları yapıyor. Yani onlar da İslam'ın arkasında, ötekiler milliyetçiliğin arkasına saklanıp da yapıyorlar. Yani aslında tek dertleri kendileri. Ya şimdi Bahçeli'nin milliyetçiliği ile atıyorum Bahçeli'ye çok şiddet bir biçimde muarız olan birçok kişinin milliyetçiliğini ölçmeye tartmaya kalksak hangisinin ki milliyetçilik çıkacak? Kim karar veriyor bu işe yani? Milliyetçiliğin standartlarını belirleme işini Bahçeli'ye devretmişse Türkiye zaten ölmüş yani. Ya da Müslümanlığın standartlarını belirleme işini Hayrettin Karaman destekli Tayyip Erdoğan'a devretmişse zaten ölmüş. Ya bunların standartları yok. Ama ne oluyor? Şimdi Erdoğan kendi koltuğunu korumak için önüne İslam'ı koyuyor. İslam paravanının arkasında yürütüyor bunu. Çünkü kendisi olarak oynayabileceği bir oyun yok. Ötekisinin işte hikaye böyle. O yüzden şimdi farklılıklar burada ortaya çıkıyor. İşte Meral Akşener, kardeşim bak boş verin bütün bu HDP, işte milliyetçilik, Kürt düşmanlığı vesaire falan. Ben Meral Akşener olarak buradayım. Bana suikast düzenleyeceklermiş. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diyerek, meydan okuyarak ve işte ben buradayım diyerek oynadığı için bir fark yaratılıyor yani. Şimdi senin ısrarlı içinde kendi aramızdaki sohbetlerde ön plana çıkardığın şeyde mesela Ali Babacan Davutoğlu ikileminde de tablo böyle. Davutoğlu, Davutoğlu olarak yani şimdi Davutoğlu neresinden baksan sırtta daha çok kargo olan tarafı bunun. Evet. Daha zayıf olanı vesaire falan. Ama başa baş gidiyorlar. Neden? Çünkü Babacan böyle işte Batı'yla işbirliği içinde kalkınmacı bilmem ne falan gibi bir ideolojinin arkasına saklanmış kendisi risk almadan bir oyun kurmaya çalışıyor. Davutoğlu'nun böyle bir şansı olmadığı için arkası saklanacak da olduğu tezler uygulanmış ve iflas etmiş. Dolayısıyla hani şimdi ne Osmanlıcılık falan deme lüksü yok. Öyle bir şeyin arkası saklanacak bir paravan yok yani. Bir takım kavramlar yok. Dolayısıyla Davutoğlu olarak durmadan her gün ısırmak zorunda kalıyor ve evet çok asimetrik şartlara sahip oldukları halde Babacan'la başa baş hatta bence daha ciddi bir karşılığı var yani.
Evet, daha
ya siyaset böyle bir şey ya. Siyaseti böyle çok böyle işte milliyetçilik, muhafazakarlık, işte İslamcılık, sosyalistlik falan gibi şeyler üzerine okuyoruz. Böyle bir hikaye yok yani. Evet. Bu pratikleri var ve bu pratikler üzerinden dönüyor. Şimdi Muharrem İnce konusunda da buradan notumuzu verebiliriz. Muharrem İnce olarak değil yani oyunculuğu. Evet. Laiklik, Atatürkçülük vesaire işte eski CHP falanların üzerinden yürüyor. Yürümeye çalışıyor. Çünkü Muharrem İnce olarak söyleyecek bir sözü yok. Yani çıktı, konuştu ve adama kaybetti yani. Tablo böyle bir şey diye düşünüyorum. Buradan bu hafta biraz konuda yeterince malzeme sağladı diye düşünüyorum.
Evet, doğru. Buradan istersen biraz dış politikadaki gelişmelere bakalım. Onları konuşalım. Çevremizde bazı şeyler var. Benim gördüğüm en önemli husus İbrahim Kalın'ın öne çıkıyor olması. Daha önce mesela Milli Savunma Bakanı S-400'lerle ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Girit modelini uygularız, sadece tatbikatlarda kullanırız, işte konuşabiliriz, bir de mektup gönderilmişti filan gibi daha böyle uzlaşmaya ve görüşmeye yatkın bir açıklama yaparken İbrahim Kalın bir süre bekledikten sonra S-400'lerde geri adım atmamız söz konusu değildir diye bir açıklama yaptı. Uluslararası pek çok gelişmede o görüş bildiriyor. Biz aslında Rusya'yla her konuda anlaşıyor değiliz. Bazı işte konularda anlaşıyoruz, bazılarda anlaşamıyoruz. İşte Amerika'yla da aynı şeyi yapabiliriz diyen, asıl dış politikadaki stratejiyi belirleyen bir konuma yükselmiş durumda. Çavuşoğlu askeri güvenliğin başında olarak da Hulusi Akar ikinci plana düştüler. Bugüne kadar onlar çünkü çok öndeydi, hemen her yerde onlar bulunuyordu. Bu bir dikkat çeken bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yönetim kişisel ilişkilerden kurumsal ilişkilere geçişi öncelerken Türkiye dışişlerinde daha çok kişi üzerinden, İbrahim Kalın üzerinden, Cumhurbaşkanı'nın sonuçta danışmanı olan isim üzerinden bakanlıklar var iken, hem Pentagon'la ilişki kuracak hem dışişleriyle ilişki kuracak var iken kişi üzerinden gidiyor. Bu bir üst yaklaşım farkı olarak önümüze çıktı. Öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde daha da artacak gibi gözüküyor. Bunu bir nasıl değerlendiriyorsa onu bakalım. Bir de tek tek başka gelişmeler var. Onlara da kısa kısa değiniriz.
Yani bunu nasıl değerlendiriyorum? Sonuçta hava puslandığı zaman, bulutlandığı zaman Erdoğan her zaman süre gerisine kaçar ve ön plana birilerini iter. Yani sonuçta İbrahim Kalın kendisi konuşmuyor. Kendisi olarak konuşmuyor yani. Erdoğan adına konuşuyor ama Erdoğan bunları kendisi söylemeye cesaret edemediği için hep böyle oldu yani. Erdoğan'ın tarihi boyunca olay hep böyle oldu. Ne zaman işler yolunda gidiyor gibi görünüyor, İşte o zaman Erdoğan çıkıp esiyor, gürlüyor. Ne zaman işler sarpa sarıyor, ben işlerin sarpa sardığını zaten oradan anlıyorum yani. Erdoğan konuşmuyorsa işler Erdoğan için sarpa sarmış demektir. Yani işleri sarpa sarmış, Erdoğan bile idrak etmiş demektir yani. Ben de şeyi hatırlatıyor hep bu hal. Bir İtalyan çizerin çizgileri vardı böyle, hani Vestel'de bir ara şeyde kullandı. Şöyle düz çizginin üzerinden küt küt çıkıp çiziyordu falan bir karakteri vardı.
Evet.
Böyle işte yağmur yağdığı zaman başlıyordu sövüp saymaya falan. Sonra hava güneş açınca sanki kendisi yaptırmış gibi böyle birdenbire çiçekler, böcekler, bir mutluluk hikayeleri. Şimdi Erdoğan tam böyle bir şey yani. Bütün iyilikler ondan, bütün kötülükler birilerinden vesaire, ama ilaveten de yani işte ortalık karıştığı zaman Erdoğan kayboluyor. İşte İbrahim Kalın bu.
Dışişleri Bakanı da pekala aynı görevi üstlenebilir. O da aynı şeyleri söyleyebilir.
Yani Dışişleri Bakanı'nın başka kargoları vardır. Ve Dışişleri Bakanı söylediği zaman bu kurumsal ve Dışişleri Bakanı söylediği diye algılanabilir. Yani işin öyle bir tehlikesi evet. Var. Halbuki yani bak bu Erdoğan söyledi ama kendisi söylemediği cesaret edemiyor. Ama Erdoğan söyledi bak. Yani İbrahim Kalın'ın kendisinin bir hükmü şahsiyeti yok. Dolayısıyla benim açımdan sembolik şeyi bu. Ben böyle Biden, bu arada Biden hala aramadı değil mi?
Yok.
Ama Biden galiba kendisi Amerika'da da arazi. Bir de öyle bir durum var yani anladığım kadarıyla. Biden'da da bir anormallik var.
Görüşmeleri sürdürüyor. Pandemi paketini imzaladı hemen.
Bilmiyorum yani. Hani biz damat nerede diye kaygılanırken Amerika'da da Biden nerede diye kaygılanacak bir durum varmış gibi bir intibaya kapılıyorum. Bu arada damat kadar da taş düştü zaten başımıza. Kardeşim damat nerede? Yani bak bunu sormak en meşru hakkımız. Biz vatandaşız. Evet. Ve bizim ekonomimizi bir yerden alıp bir yere getirmiş olan bir adam kaç gün oldu? 100 küsür gün oldu galiba. Ortalarda evet. Yok kardeşim nerede? Yani bunu sormak niye tuhaf geliyor ya? Ya bunu niye sormayalım ayrıca? Biz bir yıl başka şeyi sen bir yıl başka şeyi sorup duruyorsun. Biz bunu niye sormayalım? Neyse şimdi damat nerede ve Biden nerede? Biden niye aramıyor? Bunları da sormuş olalım. Ben demokrat iktidara yönelik varsayım önermelerinin de bir testten geçmesi gerektiği kanaatindeyim. Henüz o testten, yani bir teste tabi tutulmadı. Evet. Yani Amerika gerçekte, yeni Amerikan yönetimi gerçekte nasıl bir dünya politikası vizyonuna sahip? Neleri göze alacak, neleri alamayacak, nerede kimlerle nasıl oynayacak? Şimdi bu konudaki şeyler bugüne kadar gördüğüm kadarıyla tamamı olsa olsa, yani Trump böyleydi, bunun antitezi olarak Biden şöyle olur. Varsayımı üzerinden gidiyor ve bunu doğrulayacak. herhangi bir aksiyon ben görmedim yani şimdiye kadar. Bir görelim bu aksiyonları. Yani Putin'le gerçekten ne yapacak, Çin'le ne yapacak, gerçekte hangi politikalar uygulanacak, bunları bir görelim. Ondan sonra ahkam keseriz. Türkiye ile ilgili olarak Biden yönetiminin ne yapacağını, Halk Park davasında ne yapacak, efendim işte Zarrab konusunda ne yapacak, bunları bir görelim. Ondan sonra ha diye. Ama şimdi bu varsayımlar üzerinden anladığım kadarıyla Ankara'da bir panik var. Öyle görünüyor. Yani bunda içeriden bir bilgim yok. Ama hissiyatım bu. Herkesle beraber onlar da bir takım varsayımlarda bulunuyorlar. Ve Amerikan yönetimi de görünen o ki bu konuda böyle flu kalmayı en azından...
Yani, Amerika henüz hem Orta Doğu'da hem de dünya politikasında nasıl bir yol izleyeceğini net bir şekilde ortaya koymadı, belirlemedi. Çin hedef alınacak ama nasıl alınacak? Rusya ne kadar hedef alınacak? Kimlerle ittifak yapılacak? Orta Doğu'da nasıl bir politika izlenecek? Eğer buradan çekilecekse burayı nasıl düşünüyor geleceğini? Falan bütün bunlarla ilgili çok fazla bir şey çıkmadı, dediğin doğru. Flu, ama Türkiye...
Flu, burada evet. Sorumuz şu yani, cevabını bilmediğim soru şu. Bu fluluğu bilerek mi üretiyorlar yoksa sahiden onların da kafa fazla mı karışık? Ya biz bir dakika... Ne bulduk önümüzde, tablo nasıl bir vahamet arz ediyormuş gibi bir durumdalar mı? O yüzden mi flu durum? Bunu bilmiyorum yani şimdi.
İlk defa önümüzdeki hafta Çin'le bir araya gelecekler, buluşacaklar. Dışişleri bakanları ve heyetler halinde bir görüşecekler kendi aralarında. Nerelerde işbirliği yapılabilir, nerelerde rekabet edilecek diye. Bence ilk ciddi anlamdaki görüşmesi bu Amerikan yeni yönetiminin.
Evet yani şimdi hani bu tür şeyleri test etmemiz, bu testleri görmemiz gerekiyor. Bu testlere ne cevap verildiğini görmemiz gerekiyor. Böyle varsayımlarla ya işte Amerika şöyle bir dış politikada şöyle bir viraj alacak varsayımlarıyla yani muhtelif programlarda izliyorum da yani dayanaklarını çok merak ediyorum. Ya.
Evet.
Ben Biden olsaydım akıl
üzerinden gidiyor tabii daha çok.
Yani siz Biden değilsiniz yani. Sonuçta orada Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Beyaz Saray'da oturan adamın 40 tane sizin aklınıza gelmeyecek problemi var kardeşim yani. Ve onları biz de bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Yani adamın hangi denklemi nasıl kuracağını, neyi dışarıda bırakacağını filan. Görünen o ki bana öyle görünüyorken bu Amerikan demokratları konusunda da giderek hayal kırıklığı uğradığım için, hayal kırıklığım derinleştiği için görünen o ki bunlar da bu denklemleri çözemiyorlar yani. Hani Erdoğan mesela aramıyorlarsa aslında Erdoğan aradıklarında ne diyeceklerini bilmediklerini anlatıyorlar. Yani Türkiye evet. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Türkiye ile iş nasıl tutacaklar bunu bilmiyorlar yani.
Evet orada denk değil ama Türkiye kendince bir Batı'nın yeni yaklaşımıyla, Biden yönetimiyle iş tutmaya yönelik bir takım tedbirler, arayışlar içerisinde. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim yerimiz Avrupa'dır filan gibi açıklamalarla Avrupa'dan kopmayacağına dair mesajlar vermiş oldu. Bölgede de buna uygun bir takım şeyler var, arayışlar var. Doğu Akdeniz'de işte özellikle Avrupa Birliği'nin liderler zirvesi yakınlaştı, bu ay içerisinde yapılacak. Bir de NATO'nun zirvesi var liderler düzeyinde. O ikisine hazırlık olarak mesela Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürdü. Araştırma gemilerini limana çekti. Doğu Akdeniz'deki bizim askeri gücümüz, donanmamızın büyük çoğunluğu Karadeniz'e çekildi. Bir gerilim attı. Yunanistan'da önce istikşafi görüşmeler başlatıldı. Şimdi istişari görüşmelerin başlatılacağı bu hafta içerisinde söylendi. Bir yumuşama dönemi başlıyor. Bu çerçevede işte Mısır'la ilişkiler yeniden düzenleniyor, başlıyor. İşte Afganistan sorununun çözümünde Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın gönderdiği bir mektup üzerine Türkiye görüşmelerin yapılacağı yer olarak arzu edildi, istendi. O var. Bütün bunlar işte bir hazırlık gibi gözüküyor Batı'yla daha iyi bir dönemde ilişkileri sürdürmek için.
Yani sen nasıl görüyorsun?
Bir hazırlık var burada, onu görüyoruz. Yani bir kere Mısır'la Türkiye öteden beri bir ilişki istiyor idi. Bunu işte oradaki bir ruhsat bölgesinde Türkiye'nin yaklaşımına uygun davrandı. İşte bunu vesile kıldık diyorlar ama değil. İki yıldır zaten istihbarat ve askeri kanat görüşmeleri sürdürüyordu. Libya meselesinden dolayı, çünkü Türkiye bu deniz anlaşmasından dolayı Libya'yı hayati görüyor. Terk etmek istemiyor orayı. Şeyin de komşusu Mısır'ın da. Orada çatışmak yerine bir şekilde işbirliğine gittiler. Bir buçuk yıldır bir görüşmelerin sürdüğü biliniyordu. O şimdi diplomatlar düzeyinde bir görüşme seviyesine çıktı. Bunu vesile olarak o petrol bölgesi söylendi. Onun çok bence önemi yok. Yani o bizi çok zannedildiği kadar Türkiye akıl verdi de Mısır yerlerini kaybettiğini varsaydı bize uydu falan gibi laflar ediliyor. O çok doğru değil. Mısır'da bu işlerin nasıl olduğunu bilen birisi. Esas itibariyle Türkiye Mısır'la bir ekonomik olarak ticaretini kaybetmişti. Ciddi bir ticari ilişkisi vardı. Onu geliştirmek istiyor. Afrika'ya mal gönderebilmesi için en uygun yol İskenderiye Deniz Limanı. Oradan karayoluyla göndermesi gerekiyor. Çünkü şeyler arttı, ilişkiler. Libya istikrara tam ulaşmadığı için orası mümkün değil. Gerçi orada da bir hazırlığı var ama Afrika'da çünkü güçlü bir ilişki ağı oluşturdu Türkiye. Ticari olarak da diğer siyasi ilişkilerin ötesinde. Bir de Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek istiyor. Hem Suudi Arabistan'la yeniden ilişkileri geliştirdi, orada da adımlar var. Suudi Arabistan zaten finans olarak Mısır'ı büyük oranda çekip çevirdiği için o da bu ilişkiden yana bir tutum aldı. Dolayısıyla Türkiye hem Avrupa ile olan ilişkilerini rahata erdirmek hem de bölgede askeri kanat sert yönüyle öne çıkmak yerine diplomasiyle daha yumuşak unsurlarıyla ön plana geçmeyi şimdilik deniyor. Avrupa'yla da ilişkiler gitsin diye ya da öbür ilişkileri sürdürmenin giderek zorlaştığını fark ederek. Böylece yeni bir sayfa açmış olacaklar diyorum. Afganistan meselesi de şey olarak geldi. Zaten Türkiye Trump zamanında da o görüşmelere aracılık etmişti. Taliban'la hükümet arasındaki Doha'da yapılmıştı ilk görüşmeler. Taliban'ın yetkilileri Türkiye'ye birkaç defa gelip gitmişti. Türkiye ile ilişkileri iyi. Türkiye'nin de onlarla iyi, hükümetle de Türkiye'nin de ilişkileri iyi. İkisi arasında bir alabuluculuğunu gerçekleştiriyor. Zaten Amerika, Pakistan ve Türkiye'nin desteğini almadan Afganistan'da bir çözüme gidilemeyeceğini bildiği için Türkiye'nin desteğini arıyor ve Pakistan'ın da desteğini almış olacak dolayısıyla. Çünkü Pakistan, Türkiye o konularda ortak çalışıyorlar. Amerika kendi iddiasına göre oradan çekilmek istiyor. Çekilme tarihinde 1 Mayıs olarak ilan etti. 2500 Amerikan askeri var. Ben çekileceğim, siz tedbir alın. Eğer ben çekilinceye kadar almazsanız başınıza ne gelirse görün diye bir tehdit de bulunuyor. Bunu gerçekleştirir mi, gerçekleştirmez mi o ayrı bir şey. Niye çıksın o da tartışılıyor şu dönemde. Ama böyle bir eğilim var. Bu Trump zamanından başladı. Bu yönetim de bunu sürdürüyor. Blinken'ın da Türkiye'yi de işaret ederek İstanbul'da yapılsın demesi Türkiye'yi de rahatlattı. Biz hani Amerika'yla da yeni bir ilişkiyi başlatıyoruz. Bak zannedildiği kadar da aramız kötü değil. Ve cevap olarak buna bir şey kattı. Dün Dışişleri Bakanı'nın açıklaması Katar'ı da dahil etti bu görüşmelere. O da dahil olsun diye. Çünkü Katar finans açısından bu konularda çok daha zaten Doha'da yapılmış idi ilk görüşmede. Ev sahipliği yapmış idi. Onun olması da anlaşılabilir bir şey. Dolayısıyla böyle bir süreç önümüzdeki çok da yakın bir süreçte başlayacak. Yani bu ayın içerisinde başlaması lazım eğer taraflar bu işi anlaşırlarsa. Buradaki amaç da Taliban'ı iktidarın ortağı yapacaklar. Geçici bir hükümet kuracaklar. Geçici hükümet belli bir süre görev yaptıktan sonra anayasa yazacaklar. Anayasa yazacak heyet de ortak olacak Taliban'la. Eşit sayıda kişilerden oluşacak. O anayasa yapacaklar, sonra seçime gidecekler. Seçimde Cumhurbaşkanı halk seçecek. Orada yürütme Cumhurbaşkanı üzerinden olacak. Ayrıca bir başbakan olmayacak. Meclis iki ayaklı, senato ve parlamento şeklinde, milletvekili kısmı şeklinde olacak. Orada da bir kontenjan Taliban'a milletvekillerine ayrılacak diye bir yol haritası da çizildi orada.
Evet, şimdi bu Afganistan meselesi, senin anlattığın şekilde Afganistan meselesi üzerinden aslında başka şeyler söylemek istediğim, başka şeyleri söylemek için bir zemin bulabilirim. Şimdi her Allah'ın kulunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının kafasında bir dünya haritası, bu dünya haritasında bir Türkiye yeri vesaire falan vardır. Bir adil dünya nasıl olmalı? Türkiye bu adil dünyada ne yapmalı? Adil dünyanın olması için ne yapmalı vesaire konusunda da bir takım fikirler vardır. Ve işte mesela atıyorum şimdi, adil bir dünyada Çin'in Uygur bölgesine yaptıklarına yer yoktur. Ve yani Türkiye'de işte Meral Akşener'in o salı günü söylediği gibi burada ne tür kayıplar varsa o tür kayıpları göze alıp pozisyonunu belirlemeli, hiç değilse bir şeyler söylemelidir filan. Böyle diyebilirsin. Erdoğan ve şürekasının da dünyaya dair böyle bir kavram haritaları var idi. Yani ben bu o ismin içinden birçok kişiyi o dönemden, yani iktidara gelmedikleri dönemden tanıyor olduğum için biliyorum. Yani işte Tamam kardeşim, kolumuz kesilecekse kesilsin ama yani İsrail'in karşısında Filistin'in yanında şöyle duralım, dik duralım, namuslu duralım. Tamam, kaybedeceksek kaybedelim. İşte şurada şunu yapalım. İşte her yerde demokrasi, işte daha doğrusu işte insan, Müslümanların haklarını talep edelim falan gibi böyle iyi, samimi talepleri var idi. Bu işlerin böyle olması da anlaşılmaz bir şey yok. Ama iktidara geldiğin zaman tablo böyle olmaz. Yani sen şimdi Uygur bölgesinde olanları içine sindiremezsin ama ettiğin laf, attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değmeyecektir. Yapamazsın. O hayaller ve prensipler bir yığın tornadan geçmeye başlar. Ama bir yandan da hala kafanda onlar vardır. Oynayabileceğin yerde, yani Uygur bölgesinde bunu oynayamıyorsun ama Afganistan'da oynayabiliyor isen böyle oynarsın. Yani şimdi bu hani bir süre önce söyledim, hani empati kurmaya çalışıyorum dediğim zaman böyle empati kurabiliyorum. Yani tamam bak, bu yakışmadı, içime de sinmedi filan ama ben de orada olsaydım belki de böyle davranırdım ha dediğim birçok pozisyon var yani. İşte niye hem İsrail'e şöyle meydan okuyup da burada İsrail'le şu ticari ilişkileri sürdürüyorsun filan falan dendiğinde ve veya işte dün Sisi'ye şunları söylemiştim, bugün nasıl aynı masaya oturacaksın den. Ya bu dün dündür, bugün bugündür yani. Ve bunu Süleyman Demirel söyledi diye bir yığın laga laga yapılıyor ama dün dündür, bugün bugündür. Şimdi doğrusu da bu. Yani dövüşürsün, bir şey kazanacaksındır. Kazanmayı ümit ediyorsundur, onu kazanırsın. Sonra dövüşü sonlandırırsın. Yani sittin sene, ilelebet kavga edeceksin diye bir kural yok. Kavga ettin diye hep kavga edeceksin, kavga etmeni beklemenin alemi yok. Ama şimdi burada bütün bu hikayeyi bulandırıyor olan iki şey var benim kafamda. Birincisi şu, dış politika dış politika olmaktan çıkalı çok oldu. İç politika malzemesi olarak kullanılıyor. Bir iktidarı korumak için ülkenin menfaatine olan dış politik pozisyonlar sadece içeride bir iktidar korumak uğruna kolaylıkla israf edilebildi. İkinci husus şu, yani şimdi biz kavga ettik, kavga ettiğimizin karşılığını aldık da mı barış yapıyoruz yani? Ya şimdi ben izlemedim, senin söylediklerinden anladığım şey şu, şimdi bu yandaş kanallarda bak biz Mısır'a akıl verdik, Mısır da öğrendi, şimdi bizim yanımıza geldi, o artık onlarla masaya oturabiliriz türünden laflar edenler var anladığım, doğru mu?
Tam anlamıyla öyle.
Ya bu ahlaksızlık hakikaten adlandırılabilir bir şey değil ya bu. Bunlara cevap vermiyor, bunlar hakkında konuşmak bile insanı kirletir ya. Ya böyle olmuyor bu işler kardeşim ya. Sonuçta sen Mısır'la ya da işte Doğu Akdeniz'de biçimsiz bir oyun kurdun ve bunu sadece iç politika için kurdun. Bu kurduğun oyun sadece iç politika için olduğu halde evet güç dengelerini bozup sana bir şey kazandırabilirdi. Yani işte Suriye'de, Irak'ta memleketin bir yığın kaynağını heder edip bir oyun kurdun ve yani işte eğer orada bir Kürt devletinin kurulmasına mani olmak idiyse derdin, bütün derdin bu idiyse bunu buraya kadar erteledin yani. Evet oldu yani. Ya bu doğru stratejiydi, yanlış stratejiydi, bunlar bahsi diğer. Ama yani evet orada gücünü kullanarak ve işte o yataktan bu yatağa transfer olarak şurada Amerikalılarla, burada Ruslarla biçimsiz biçimsiz işler yaparak bir şeyi buraya kadar erteledin. Ama şimdi Doğu Akdeniz'de olan şey böyle bir şey de değil yani. Yani biz sahiden herkes kendimize düşman ettik ve görünüyor olan o ki ya bir kavgaya girdik, dayak yedik, şimdi barış istiyoruz. Bunu şimdi sen de öyle yorumladın doğru anladımsa, benim izlediğim kadarıyla herkes de böyle yorumluyor. İşte bu o yüzden demin ki şeye ihtiyaç duydum, saptamaya. Yani işte Amerika'da Biden yönetimiyle birlikte Batı şöyle davranacak artık, biz de şimdi kendimizi buna göre hizalamak zorundayız ve Ankara'da bu yüzden bunları yapıyor. Yani şimdi ben eğer böyleyse tekrar söyleyeyim, Biden'ın ne yapacağını bilmiyorum. Hangi cevaba tam not verecek, hangisine yarım not verecek bunu bilmiyorum yani. Sorunun cevabını, yani öğretmenin tavrını bilmiyorum. Dolayısıyla yazılacak cevap doğrudur, yanlış. Şimdi ama Ankara'da tahminde bulunmak zorunda. Tahminde bulunup bunları yapıyorsa, hani Türkiye'de bizi aptal yerine koyuyorsunuz da ya, dünyada oynamayın bu oyunu yani. Kimse sizden daha aptal değil. Yani şimdi yapıp ettiklerinizle sözlerinizin arasında bilmem kaç derece fark olduğu zaman bunlar görünüyor ve her seferinde biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Ankara'nın yaptığı tercihler yüzünden daha çok taviz vermek zorunda kalıyoruz. Yani şimdi Merkel geliyor Erdoğan'a destek oluyor seçimlerden önce. Babasının ayrına yapmıyor yani. Onun faturasını Türkiye Cumhuriyeti olarak biz hepimiz ödüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Yani çünkü Merkel o masadan kendisine bir şeyler almış olarak kalkıyor. Yani ne almış olarak kalkıyor? Göçmenleri biz bloke edeceğiz. Karşılığında 3.30 para bize bir şeyler verecekler. Bunu alıyor gidiyor. Yani şimdi Merkel'i aptal yerine koyduklarını zannediyorlarsa burada akıllıca oynayan ve muradına eriyor olan Merkel yani biz değiliz. Derdimi anlatabildiğimi ümit ediyorum. Sonuçta böyle birilerini kafesleyecek bir takım şovlarla, kafesleyeceklerini düşündükleri bir takım şovlarla yol almayı ümit ediyorlarsa yani burada evet aptal rol oynayabilir yani. Yani karşımızdaki işte Macron'da, efendime söyleyeyim Mısır'da, Yunanistan'da, Amerika'da, Rusya'da aptal rolü oynayabilir. Yani Rus uçağını düşürdük, Rus büyükelçisini öldürdük ve Rusya aptal rolü oynadı. Ama sonuçta bize bir tane S-300, Rusya, Suriye'de şu kadar fatura falan girdi yani. Yani aptal rolü oynuyorlarsa aptal olduklarından değil yani. Bizim aptal olduğumuzu fark ettiklerinden oynuyorlar bu iş. Ya da Ankara da zaten bu oyunun içinde. Ama sonuçta burada hepimiz kaybediyoruz. Dolayısıyla şimdi bütün bu dış politika hikayesini iki eksene oturtacak olursak demek ki yani birincisi böyle
bir şimdi takım... onu değerlendirmeden son bir gelişme var. Onu da NATO çerçevesinde onu da yapalım. O da son konumuz olsun. Değerlendirmeyi de bitirmiş oluruz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg dedi ki Avrupa Birliği'ne sizin güvenliğinizi Türkiye ve Amerika sağlıyor. Şimdi İngiltere de sağlıyor, sizden ayrıldı. Siz kendi güvenliğinizi sağlayamazsınız. Bunun farkında olun dedi. Öteden beri Türkiye NATO içerisinde herhangi bir itirazda bulunmuyor. 15 Temmuz darbesinden bu yana pek çok konuda itiraz edebilecek konular masaya gelmiş olmasına rağmen hiçbirinde itirazda bulunmadı. Bugüne kadar işte en son işte savunma bakanlarının toplantısında biraz konsept değişti ve Orta Doğu'da daha da tahkim edilmesi karar aldı kendi güçlerini NATO. İşte Irak'a asker gönderilmesi konusunda karar çıktı. Bütün bunları Türkiye evet dedi ve onayladı. Şimdi çok yumuşak bir ilişki götürüyor NATO Türkiye ile ilgili olarak. S-400'leri sorun haline getirmiyor. Amerika sorun haline getirmesine rağmen. İşte Amerikalılara diyor ki bak Türkiye'ye ihtiyacımız var. Siz niye Türkiye'ye çok sert davranıyorsunuz? Bir yandan da Macron'a da mesaj vardır orada diyebiliriz. Macron çünkü NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye bir itiraz etmişti. İngiltere çıktıktan sonra Avrupa Birliği'nde tek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bulunan ülke durumunda liderlik herhalde hesapları yapıyor Avrupa Birliği içerisinde. Belki ona da bir mesajdır ama esas Türkiye'nin Batı'yla olan ilişkilerinin ana kanalı durumunda NATO görev üstleniyor. NATO Genel Sekreteri de bunu çok hassas bir şekilde yerine getiriyor. Türkiye'yi hiç kırmayacak, kamuoyu önünde onu zor durumda bırakmayacak açıklamalar yapıyor. Hep anlayışlı davranıyor.
Ya şimdi şöyle, diyelim şimdi Rize Spor, Erzurum Spor'un efendime söyleyeyim Kayseri Spor'u yenmesini ister. Çünkü işte kendisi de küme düşme potasına doğru gidiyor. Erzurum da orada, işte Kayseri Spor da orada ama Erzurum Rize'nin altındadır. Kayseri'yi yenerse Rize de bilmem rakibini yenerse Kayseri'nin de üstüne çıkacaktır. Erzurum'u yenmesini ister ama ertesi hafta Rize Erzurum'la karşılaştığı zaman Erzurum'u yenmek ister. Şimdi realite böyle seyrediyor. Evet. Ama burada yani memlekette bu dış politika hakkında konuşan ahkam kesenlerde ve güya bizim dış politikamızı yürüttüklerine inanmamızı isteyen aktörlerde böyle Rize Erzurum'a karşıysa hep karşıdır. Kayseri'nin yanındaysa hep yanındadır filan gibi akıllar veriyor. Şimdi senin yaptığın özette yani NATO'nun kendisinin bir inertiyası var ve o kendisini korumak için burada Türkiye'yi Fransa'ya karşı kullanabiliyor ise kullanır. Yarın Amerika o NATO'nun içinde Fransa'yı Türkiye'ye karşı şöyle kullanır ve yani oyun böyle oynanıyor. Oyunun böyle oynanmasını biçimsiz buluyor olanlar ben başka bir dünyaya davet ediyorum. Yani bu dünyada onlara yer yok. Oyun böyle oynanıyor yani. Ve kim olsa böyle oynayacak. Yani burada herkes hayatta kalmaya, kümede kalmaya çalışıyor. Herkes kendi pozisyonunu maksimize etmeye çalışıyor yani. Buradan bağlamaya çalışıyorum. Şimdi Afganistan'da senin kendi hayallerin, prensiplerin vesaire olabilir, Mısır'da olabilir falan. Net toplamda bu amaçlarına ulaşamayacak absürt gerilimler yükseltmenin bir manası yok. Yani sonuçta kapasiteni doğru ölçeceksin. Libya'da ben bu hamleyi yaptığım zaman karşımdakiler bir araya gelebilirler mi, gelemezler mi ve beni taca çıkarabilirler mi? Bu hesabı yapmak zorundasın yani. Prensipler vesaire falan bundan sonra gelen hikayeler. Sokollu Selim'in Kıbrıs'a sefer düzenlemesine itiraz ediyor. İtiraz gerekçesi olarak da diyor ki ya bak bu şeyler bir araya gelecekler. Avrupalılar hepsi bir araya gelecek. Hepsi birlikte üstümüze gelecekler. Başımız ağrıyacak. Selim de diyor ki kavuğunu çıkarıyor masanın üstüne koyuyor. Eğer diyor bu kavuğun altına 5 tane baş sığarsa ancak o zaman Avrupalılar hepsi bir araya gelebilirler. Ama sonunda Sokollu'nun tahmin ettiği oluyor. Fakat Osmanlı'nın gücü işte Kıbrıs'ta tutunmaya yetecek. O hepsi bir araya gelmiş olanla da baş edebilecek seviyede olduğu için Selim'in absürt öngörüsüzlüğüne rağmen Sokollu'nun korktuğu kadar da ciddi bir sıkıntı ortaya çıkmıyor yani. Sen şimdi yanlış öngörülerde bulunursan bizim başımız derde girer. Bulunamazsın kardeşim. Bulunmaya hakkın yok yani. Bu dış politika konusunda ki genel şeyin bu. Yani iç politikada da böyle aslında da. Yani böyle bize bir masal anlatılıyor. İlkeler üzerinden işte Mısır'da demokrasi bilmem havariliği yapıyoruz. İsrail'de işte filan. Yani bunlar böyle olmuyorlar yani. Sen sonuçta İsrail'de papaz olduğun zaman Filistinlilere daha çok zararın oluyor. Faydan olmuyor yani. Filistinlileri koruyor isen İsraillerle dövüşmekle buradan bir fayda çıkaramıyorsun yani. Çıkarabileceksen dövüşürsün. Ama alemin insanı böyle davranmıyor işte yani. Alemin insanı seni durmadan dövmüyor. Bir faydası çıkaracaksa NATO'yu korumak adına bir fayda çıkaracaksa ve işte buradan Macron'u taca çıkaracaksa senle işbirliği yapabiliyor ya da sana pas atabiliyor yani. Oyun da böyle oynanır. Ama şimdi bize böyle absürt absürt masallar anlatıyor ve asıl sıkıntı veriyor olan. Biz de bunları lafa sayıp bunlar üzerinden tartışıyoruz. Biz derken seninle beni kastetmiyorum. Yani memleketin insanları bunları lafa sayıp buradan bir takım göstergeler okuyup yani işte ben şimdi bakıyorum yani işte Biden seçilmiş de Amerikan politikası şöyle olacakmış da dolayısıyla Türkiye buna göre hizalanmaya çalışıyormuş. Herkes de buna ya kardeşim Biden'ın kendisi bilmiyor. Görünen tablo Biden'ın kendisi bilmiyor ne yapacağını. Siz nasıl bilip de Biden'a göre hizalanıyorsunuz yani? Bilmiyorum yani. Benim kafam böyle çalışıyor.
Burada bitirelim istersen.
Ümitli başlamıştık. Şimdi siz bitirmeyin.
Biden'ın... İçerideki gelişmelerden ümitlisin ama dışarıdaki gelişmeler karşısında ya da dışarıyla olan ilişkilerde çok fazla ümitli değilsin.
Ya beklememiz gerekiyor. Bu yani bu sürdürülemeyecek olduğu yani hem Amerika'daki kadro değişikliğinin üstüne bu koronavirüsün falan zaten bilmem ne kadar zamanda birikmiş olan iktisadi meselelerin falan artık bir şeyleri sürdürülemez hale getirdiği görünüyor. Yani çatır çatır çatlıyor dünya sistemi. Bunu nereye doğru gideceğini böyle emniyetle bilip söyleyenlere falan gıptayla bakıyorum. Yani ne kadar güzel akılları var. Ya ben bakıyorum yani ya buradan neyin çıkacağını tahmin etmenin benim gördüğüm kadarıyla hiçbir yolu yok. 40 tane aktör, 40 bin tane aktör. Her birisi bir şeyler yapıyor ve işin tuhaf tarafı bu aktörler bir şeyler yapıyorlar. Kadınlar bütün oyunları bozuyorlar yani işte. Yani. Bütün dünyada bütün kadınlar bütün oyunları bozuyorlar yani.
Peki burada bitiriyor sevgili dostlar. Bu programa şimdilik son veriyoruz. Çarşamba akşamı mühim şeyler konuştuğumuz program var. Cuma akşamı saat 21'de de Clubhouse'da bizim açtığımız odada sürdürdüğümüz tartışmalar var. Sizi oraya da bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.